16. Ayrım, sayfa 177, tacizci Lars Kepler. Philip bıçağı çekiştirerek kutunun bir tarafını esnettikten sonra eli kaydı. Onlara bakmadan, şu anda buradayız ama acaba kim kendini Guantanamo'da bulacak? Bilmiyorsunuz değil mi dedi. Yuna normal bir ses tonuyla Karola dedi. Lütfen buraya gelir misin? Sofya'nın kız kardeşi mantar kavanozunun kapağını kapattı ve yukarıya bakmadan başını iki yana salladı. Karola, yanıma gel dedi Sofya. Karola oturduğu yerde kavanozu evirip çevirirken Philip ona baktı ve boynunu kaşıdı. Yuna silahının göğsüne sürtündüğünü hissederek haydi dedi. Eugene de onların tarafında anlarsınız ya. GC, HQ, NSA, aynı halt. Yıllar boyunca çok pis kandırıldım. Herkes çıplak, herkes eğleniyor. Ama tamamen çıplak yani ve her önüne gelen seni arkandan filme alabiliyorsa kendini nasıl koruyabilirsin ki? Tavandaki fener savrulunca yüzlerinden ve omuzlarından karanlık gölgeler geçti. Yuna, Sofia buraya gelmeni istiyor dedi. Karola başını kaldırdı ve kız kardeşine gülümsedi. Sofia yanaklarındaki gözyaşlarını sildi ve elini uzattı. Karola artık eve gidebilir miyiz diye fısıldadı ve sonunda ayağa kalktı. Tam yürümeye başlayacağı sırada Philip onu saçlarından tutup geriye çekti, bıçağı kutudan çıkardı ve Karola'nın boğazına dayadı. Adam dur dur sakin ol diye seslendi, bak silahımı bırakıyorum. Philip cehenneme kadar yolum var diye aykırdı ve bıçağı kendi aldığına saplayıp çıkardıktan sonra tekrar Karola'nın boğazına dayadı. Sofia bir şeyler yaptın diye sızlandı. Philip'in alnından akan kanlar tek kaşının arasından süzülerek yanağına damlıyordu. Sadece onu korumaya çalıştığını biliyorum dedi Yuna sakince. Evet ama siz... Solukları hızlanan adam beni dinle diyerek sözünü kesti. Bıçağı bırakman gerek. Sofia eliyle ağzını kapatmış hıçkırarak ağlıyordu. Philip adama bakarak sırıttı. Nereden geldiğinizi biliyorum dedi ve bıçağı Karola'nın boynuna daha sertçe bastırdı. Adam bıçağı bırak diye bağırarak rahatça ateş edebilmek için yana doğru hareket etti. Philip adamı izledi ve gergin bir şekilde dudaklarını yaladı. İçerisi loştu ama bıçağın ucundan damlayan kan açıkça görülüyordu. Yuna sersemliğini üzerinden atmaya çalışarak... Philip, ona zarar veriyorsun dedi. Bunu yapmak zorunda değilsin. Biz senin için bir tehdit değiliz. Kapa çeneni. Biz buraya sadece... Yuna, Maria Carlson'u sormak için geldik diyerek cümlesini tamamladı. Maria mı? Benim Maria'mı mı? Dedi alçak sesle. Neden? Yuna başıyla onayladı ve aklından Philip'i omzundan vurarak etkisiz hale getirdikten sonra yere uzanmak geçti. Gereğinden fazla beklemişti. Gözünün arkasındaki şiddetli ağrı yüzünden zar zor görebiliyordu. Yuna dikkatle koltuğunu kılıfından çekerek bak silahımı çıkarıp sana veriyorum dedi. Philip kan çanağına dönmüş gözleriyle ona baktı. Maria NSA'den birinin gizlice bahçesinde dolanmaya başladığını söylemişti diye açıkladı. Gidip kendi gözlerimle gördüm. Küçüklüğümdeki Lofoten balıkçıları gibi sarı bir yağmurluk giymiş, sıska bir adam onu pencereden filme alıyordu. Ve Yuna burnundan akan birkaç damla kanı sildi, sonra başı çatlayacak gibi oldu ve dizlerinin bağı çözüldü. Yanlamasına yere yığılınca Sofia çığlık attı. Yuna ayağa kalkmaya çalıştı ama sırt üstü düştü ve yerde uzanırken göz kapakları titreşti. Sofia yanına gidip diz çöktü. Yuna'nın bir gözünün ardındaki nabız atma hissi nefesini tutmasına neden oldu. Yuna gözleri tamamen kararmadan önce Sofia'nın silahı elinden aldığını gördü. Sofia ayağa kalktı dimdik durarak birkaç yüzeysel nefes aldı sonra tabancayı Philip'e doğrulttu. ''Kız kardeşimi bırak'' dedi sertçe. ''Hemen bırak onu.'' Adam sesi titreyerek silahı indir dedi ve aralarına girdi. Ben polisim, bana güvenmen gerek. Sofia'dan çekil diye bağırdı. Philip kardeşimi bırakmayacak. Adam elini uzatarak aptalca bir şey yapma dedi. Bana dokunma, yoksa ateş ederim. Sofia tabancayı iki eliyle kavradığı halde namlu titriyordu. Silahı bana ver ve... Tabanca ateş alınca kulakları sağır eden bir patlama oldu. Kurşun adamın gövdesini sıyırdı ve Philip'in üst koluna saplandı. Bıçak yere düştü ve Philip parmaklarının arasından kanlar süzülürken şaşkınlıkla Sofia'ya baktı. Sofia tekrar "aradan çekil" diye bağırdı. Adam yana doğru sendeledi ve giysilerinin altından fışkıran ılık kanı hissetti. Sofia tekrar ateş ederek Philip'i göğsünün tam ortasından vurdu. Fışkıran kanlar Philip'in arkasındaki kutuya sıçradı ve aynanın cam yüzeyinden aşağıya süzüldü. Boş kartuş yere düşerek tıngırdadı. Hala başı eğik halde ayakta dikilen Karola elini yavaşça boynuna götürdü. Sofia silahı indirince yığılıp yere oturan ve sırtını bir kutuya yaslayan Philip'e boş gözlerle baktı. Philip kan kaybederken umursamazca göğsündeki yarayı elleyip duruyor ve gözlerini döndürerek bir şey söylemeye çalışıyordu. Bölüm. Eric piyano dersine giderken Globe'un yanındaki ICA süpermarkete uğradı. Madeleine'in patlamış mısıra bayıldığını bildiğinden birkaç paket almayı düşünüyordu. Markete girince süt ürünleri bölümünde eski hastası Nestor gözüne ilişti. Bu uzun boylu ve zayıf adam ütülü bir pantolonla beyaz gömleğinin üstüne el örgüsü bir gri kazak giymişti. Sinek kaydı tıraşlı ince yüzü, küçük kafası ve yandan ayrılmış beyaz saçları her zamanki gibi görünüyordu. Nestor onu gördü ve şaşırarak gülümsedi. Fakat Eric yanına gidip onunla konuşacağına uzaktan el sallayarak markette dolaşmaya devam etti. Birkaç paket mısır alıp kasaya doğru giderken indirimde olan bir mısır patlatma makinesi gördü. Sınırı aşmaya meyilli olduğunu biliyordu ama makine hem çok ağır değildi hem de pahalı sayılmazdı. Eric mısır paketleriyle dolu torbalarla ve mısır patlatma makinesiyle park yerine girdiğinde tekrar Nestor'u gördü. Metro girişine doğru giden uzun boylu adam yaya geçidinde bekliyordu. İki yanında ağzına kadar dolu altı alışveriş torbası vardı. Torbalar o kadar ağırdı ki onları tek seferde yalnızca birkaç metre taşıyabiliyordu. Eric arabasının bagajını açtı ve kutuyu içine koydu. Nestor'un kendisini görüp görmediğinden emin değildi. Utangaç adam kendi kendine mırıldanarak torbaları kaldırıyor, birkaç metre boyunca sürükledikten sonra tekrar yere koyuyordu. Nestor ayakta durup cılız ellerine üflerken Eric onun yanına gitti. "Torbalar epey ağır görünüyor," dedi. "Eric, hayır, sorun değil." Nestor gülümsedi. "Nerede yaşıyorsun? Seni arabayla götüreyim." Nestor, "seni rahatsız etmek istemem," diye fısıldadı. Eric torbaların dördünü alarak "etmiyorsun," dedi. Nestor arabaya binip yolcu koltuğuna otururken idare edebileceğini tekrarladı. Eric bunu bildiğini söyleyerek cevap verdi ve yavaşça park yerinden ayrıldı. "Kahveler için teşekkürler ama benim için bir şeyler satın almamalısın," dedi Eric. Nestor alçak sesle "sen benim hayatımı kurtardın," diye cevap verdi. Eric bundan 3 yıl önce Nestor'un ileri derecede hasta olan köpeğinin uyutulması gerektiği zaman yaşadığı psikotik çöküşü hatırladı. Nestor hastası olduğunda Eric onun kaldığı güvenlikli psikiyatrik birimdekilerin aldığı notları okumuştu. Nestor ölülerle konuşuyordu. Mesela saçlarındaki kepekleri silkeleyen gri benizli bir kadınla ve kollarını farklı yönlere döndürebilen zalim bir yaşlı adamla. Eric'in onunla yaptığı konuşmalarda Nestor'un köpeğinin ölümüne kafayı taktığı ortaya çıkmıştı. Nestor sürekli köpeğin sağ ön patisine batırılan şırıngadan ve içindeki sıvının nasıl zerk edildiğinden bahsediyordu. Köpek sarsılmıştı ve kasları gevşerken üstünde yattığı tezgaha idrarı yayılmıştı. Nestor veterinerle karısı tarafından oyuna getirildiğini düşünmüştü. Tedaviye iyi cevap vermişti. Fakat Eric günlük risperdal dozunu azaltmaya çalışınca Nestor yine tuhaf sesler duymaya başlamıştı. Erik Nestor'u gerçekten hipnotize edebildiğinden asla emin olamamıştı. Nestor hipnoza açık olmayan küçük gruba ait olabilirdi. Fakat loş tedavi odasında yaptıkları rahatlatıcı seanslar sırasında en azından bazı şeylerin üstesinden gelmeye başlamışlardı. Nestor annesiyle, küçük erkek kardeşiyle ve siyah bir labrador köpekle büyümüştü. 7 yaşındayken 5 yaşındaki erkek kardeşinin yakalandığı ciddi bir akciğer enfeksiyonu çocuğun zaten kötü durumda olan astımını alevlendirmişti. Anneleri köpeği uyutmadıkları takdirde erkek kardeşinin öleceğini söylemişti. Nestor köpeği Söderbysjön gölüne götürmüş ve içi taşlarla dolu bir hokey çantasına koyarak boğmuştu. Fakat erkek kardeşi yine de ölmüştü. Nestor'un zihninde iki olay iç içe geçmişti. Hep erkek kardeşini bir spor çantasına koyarak boğduğuna inanarak acı çekmiş ve köpeği hafızasından silmişti. Annesinin sakıncalı yönlendirmesine duyduğu öfke üzerinde çalışmışlar ve bir ay sonra Nestor nihayet kendini suçlamaktan ve annesinin bazen mezarın ötesine bile uzanarak eylemlerini kontrol edebildiği düşüncesinden kurtulmuştu. Nestor artık normal bir hayat sürüyordu. İlaç içmesi gerekmiyordu ve Eric'e büyük bir minnet duyuyordu. Bjork Hagen'daki Aziz Mark Kilisesi'nin önünden geçtiler ve Axvals yolundaki 53 numaralı binanın önüne yanaştılar. Nestor emniyet kemerini açtı ve Eric onun aldığı gıdaları zemin kattaki dairesinin kapısına kadar taşımasına yardım etti. ''Her şey için teşekkürler.'' dedi eski hastası sesi titreyerek. ''Dondurmam var. Sohbet için zamanım da.'' ''Eric gitmem gerek.'' dedi. ''Ama sana bir şey ikram etmeliyim.'' dedi Nestor kapıyı açarak. ''Nestor, bir randevum var.'' ''Dolaş ölülerin arasında, hiç ses çıkarma. Dolaş ölülerin arasında, kulak ver yankılanan fısıltılarına.'' Eric, şu anda bilmecelerle uğraşacak zamanım yok dedi ve binanın kapısından çıktı. Nestor arkasından söz ver diye seslendi. 47. Bölüm. Eric etüdünü çalmak için çabalarken Jackie ile Madeleine kanepede oturarak patlamış mısır yiyorlardı. Madeleine Eric'e her hata yaptığında çok iyi çaldığını söylüyordu. Yorgundu ve esnerken ağzı giderek daha çok açılıyordu. Jackie Eric'e sekizlik susları ve ritmik modeli açıklamaya çalışırken yerinden kalktı ve sağ elini Eric'in elinin üstüne koydu. Eric'e sol eliyle 22. ölçüden başlamasını söyledikten sonra birden sustu ve dikkatini kızına vererek nefesini dinledi. ''Acaba onu yatağına taşıyabilir misin?'' diye sordu. ''Dirseğim pek iyi durumda değil de.'' Eric piyanonun başından kalkarak çocuğu kucakladı. Jackie önden gidip kızın odasının kapısını açtı ve ışığı kapattı ve Eric için yatak örtüsünü açtı. Eric Madeleine'i dikkatle yatağına yatırdı ve yüzüne düşen saçları kenara itti. Jackie kızının üstünü örttü, onu yanağından öptü, kulağına bir şey fısıldadı ve komodinin üstündeki pembe gece lambasını söndürdü. Eric çocuğun yatak odasındaki duvarların kaba sözlerle, küfürlerle ve açık saçık yazılarla dolu olduğunu daha yeni fark ediyordu. Bazı sözcükler tebeşirle ve çocuksu bir edayla karalanmıştı. Bazıları ise daha emin bir el yazısıyla yazılmıştı. Eric, Madeleine'in bunu senelerdir yaptığını tahmin etti. Bu yaptığını göremeyen olan tek kişi annesiydi. Jackie, Eric'in sessizleştiğini fark ederek ''Ne oldu?'' diye sordu. Eric, kapıyı ardından usulca kapatırken ''Hiç'' dedi. Koridorda yürürlerken Eric, az önce gördüklerini Jackie'ye anlatmak ve boş vermek arasında gidip geldi. ''Gitmedi miyim?'' diye sordu. Jackie, ''Bilmem ki'' diye cevap verdi. Elini uzatıp Eric'in yüzüne dokundu, yanaklarını ve çenesini okşadı. Kısık sesle sadece gidip biraz su alacağım dedikten sonra mutfağa girerek dolaplardan birini açtı. Eric Jackie'ye yardım etmek için yakınında durdu. Bardağını doldurup ona uzattı. Jackie suyu içtikten sonra Eric onun çenesini silmesini beklemeden serin dudaklarından öptü. Sarıldılar. Jack'i parmak uçlarında yükseldi ve alınları değerek ateşli bir şekilde öpüştüler. Eric'in elleri Jack'in sırtına ve kalçalarına kaydı. Jack'in eteğinin kumaşı kendine has bir dokuya sahipti ve ince kağıt gibi hışırdıyordu. Jack'i hafifçe geri çekildi, yüzünü çevirdi ve bir elini Eric'in göğsüne koydu. "Eric bunu yapmak zorunda değiliz," dedi. Jack'i başını iki yana salladı ve elini tekrar Eric'in ensesine koydu. Onu kendine çekti, boynunu öptü, pantolonunun düğmelerini kurcaladı ve sonra kendini frenledi.
"Perdeler kapalı mı?" diye fısıldadı.
"Evet." Jack'i kapıya gitti ve koridordan ses gelip gelmediğini kontrol ettikten sonra dikkatle kapıyı kapattı.
"Belki de bunu burada yapmamalıyız. Şimdi olmaz."
"Eric pekala," dedi. Jack'i sırtını bulaşıklığa yaslamış, bir elini tezgaha koymuş, ağzı yarı açık halde ayakta dikiliyordu. Koyu camlı gözlüğünü çıkararak,
"Beni görebiliyor musun?" diye sordu.
Eric, "Evet," diye cevap verdi. Jack'in giysileri darmadağındı, bluzunun ucu eteğinin dışına sarkmıştı, kısa saçları epey karışmıştı.
"Sorduk çıkardığım için özür dilerim."
Eric, "Acelemiz yok," diye mırıldandı. Jack'in yanına gitti, omuzlarını tuttu ve onu tekrar öptü.
Jack'i, "Haydi giysilerimizi çıkaralım, olur mu?" diye fısıldadı.
Mutfakta soyunurlarken Jack'i konuyu yavaş yavaş duyduğu bir radyo haberine ve Irak'taki Hristiyanlara yapılan zulme getirdi.
"Şimdi Fransa hepsine sığınma imkanı sağlıyor," diyerek gülümsedi.
Eric pantolonunun düğmelerini açtı ve giysilerini birer birer sandalyenin üstüne koyarak süt yenini açan Jackie'ye baktı. Eric tamamen çıplak halde gidip onun yanında dururken bunun tuhaf bir şekilde doğal olduğunu düşündü. Göbeğini içine çekmeye bile çalışmadı. Jackie külotunu indirip bacaklarını kıpırdatarak bileklerine düşürürken loş ışıkta dişleri parladı.
"Ben utangaç biri değilim," dedi sessizce.
Göğüs uçları kahverengiydi ve Jack'i karanlıkta ışıl ışıl görünüyordu. Soluk cildinin altından hafifçe görünen damarlarının izi mermer desenini andırıyordu. Koyu renkli kasık tüyleri iç bacaklarına kırılgan bir görünüm veriyordu. Eric onun uzattığı elini tuttu ve onu öptü. Jack'i geri geri yürüyerek sandalyeye oturdu, Eric öne eğildi, onu tekrar dudaklarından öptü, sonra çömelerek göğüslerini ve karnını öptü. Onu dikkatle sandalyenin ucuna doğru çekerek bacaklarını ayırdı, kadının katladığı giysiler yere düştü. Jack'i çoktan ıslanmıştı ve Eric'e göre ılık şeker tadındaydı. Bacakları ürpererek Eric'in yanaklarına değdi ve solukları ağırlaştı. Masanın üstündeki tuzluk devrildi ve yuvarlanarak bir yarım daire çizdi. Jackie, Eric'in kafasını bacaklarının arasında tutarak daha hızlı soluk alıp vermeye başladı. Sandalye geriye kaydı ve Jackie gülümseyerek usulca yere indi. Başını rahatsız bir şekilde sandalyenin oturağına yaslayarak,
"İlişkiler konusunda iyi olduğumdan emin değildim," dedi.
"Eric, ben sadece bir öğrenciyim," diye fısıldadı. Jackie karnının üzerine yuvarlandı ve sürünerek masanın altına doğru ilerlemeye başladı. Eric peşinden gitti ve Jackie tam sırtının üstüne yuvarlanırken poposunu avuçladı. Jackie, Eric'i usulca kendini bacaklarının arasına çekti, başını masaya çarptığını duydu ve çıplak teninin sıcaklığını kendi teninde hissetti. Eric'in sırtını sıkıca kavradı ve Eric yavaşça içine girip duraklayınca nefesi kesildi.
"Durma," diye fısıldadı.
Jackie'nin kalbi deli gibi atıyordu ve kafasındaki düşünce seli nihayet susmuştu. Kalçalarını kımıldattı, Eric'e iyice sokuldu ve kasıklarından yayılan ipeksi sıcaklığı hissetti. Arkasındaki sert zemin kayboldu, bacakları titreyip esnedi ve Eric'in hareketleri hızlandı. Jackie orgazmı dalga dalga vücuduna yayılırken kalçalarını ve ayak parmaklarını sıkıp başını Eric'in omzuna gömerek inledi. Eric karanlıkta yumuşak bir piyano müziği duyarak uyandı. Müzik tuhaf bir şekilde kısık geliyordu. Sanki piyano yerin altına gömülmüştü. Eric önce rüyada olduğunu sandı, elini uzattı ama Jackie yanında yoktu. Ay ışığı perdelerin arasından süzülerek odaya tuhaf ve uzun gölgeler düşürüyordu.
Eric ürpererek yataktan çıktı ve içeriye gitti. Jackie salonda piyano taburesinin üstünde çıplak olarak oturuyordu. Piyanonun sesini kısmak için üstüne ince bir örtü sermişti. Eric loş ışıkta Jackie'nin vücudunun hafifçe sallandığını gördü. Elleri suda kayarcasına hareket ediyordu. Çıplak ayakları pirinç kaplı pedalların üstünde gidip geliyordu. Jackie taburenin ucunda oturuyordu ve Eric onun ince belini, dik sırtının ortasındaki gölgeli çukurluğu görebiliyordu. Jackie kendi kendine, ''Nametsi, ambulavero, in medio, umbrae, mortis'' diye mırıldandı. Dipnot, İncil'in Mezmur 23'e 4 bölümünün ilk cümlesi. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Eric'e göre Jackie orada olduğunu biliyordu ama yine de ona doğru dönmeden önce parça bitene kadar çalmaya devam etti. Komşular şikayet ediyorlar dedi sessizce. Ama yarınki düğün için oldukça zor bir parçayı öğrenmem gerekiyor. Kulağa harika geliyordu. Jackie yatağa geri dön diye fısıldadı. Eric yatağa döndü ve tam uykuya dalmak üzereyken aklına Björn Kern geldi. Polis hala ölü kadının eliyle kulağını kapatarak oturduğunu bilmiyordu. Polis soruşturmasını aksatabileceğini fark edince uykusu tamamen açıldı. Bir saat sonra müzik sustu ve Jackie yatak odasına geri geldi. Eric tekrar uykuya daldığında hava aydınlanmaya başlamıştı. Sabah olduğunda yatak boştu. Eric banyoya gitti, duş aldı, ardından giyindi. Odadan çıktığında Jackie ile Madeline'in mutfaktan gelen konuşmalarını duydu. Mutfağa girip bir fincan kahve aldı. Madeline sütlü ve taze ahududulu tahıl gevreği yiyordu. Jackie birazdan düğün için prova yapmak üzere Adolf Frederick Lisesi'nde olması gerektiğini söyledi. Üstünü değiştirmek için mutfaktan çıkar çıkmaz Madeline kaşığını bırakıp Eric'e döndü. ''Annem beni yatağa kadar taşıdığını söyledi.'' dedi. Annen ona yardım etmemi istedi. Madeline Eric'e derin bir bakış atarak ''Odam karanlık mıydı?'' diye sordu. ''Annene hiçbir şey söylemedim. Bunu senin yapman daha iyi olur.'' Madeline başını iki yana salladı ve yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı. ''Bu düşündüğün kadar kötü bir şey değil.'' dedi Eric. Madeline annem çok üzülecek diyerek hıçkırdı. Her şey yoluna girecek. Madeline neden her şeyi mahvetmek zorundayım bilmiyorum diyerek hüngür hüngür ağlamaya devam etti. Hiçbir şeyi mahvetmiyorsun. Madeline yanaklarını silerek evet mahvediyorum bu huyumdan kurtulamıyorum dedi. Ben çok daha kötü şeyler yaptım. Madeline hayır diye ağladı. Madeline sorun değil. ''Dinle beni'' dedi Eric. ''Şöyle yapabiliriz. Neden sen ve ben duvarlarını boyamıyoruz?''
''Bunu yapabilir misin?''
''Evet.'' Madeline çenesi titreyerek Eric'e baktı ve birkaç kez başıyla onayladı. ''Hangi rengi tercih edersin?''
''Madeline mavi olsun. Annemin geceliği gibi'' diyerek gülümsedi.
''Açık mavi mi?'' ''Jackie neden bahsediyorsunuz?'' diye sordu. Kapı ağzında durmuştu. Siyah bir etek ve ceketin içine açık pembe bir bluz giymiş, yuvarlak camlı bir güneş gözlüğü takmış ve pembe bir ruj sürmüştü. Maddie odasını yeniden boyama vaktinin geldiğini düşünüyor ve ben de memnuniyetle yardım edebileceğimi söyledim. Jackie yarı şaşkın bir yüz ifadesiyle "Pekala" dedi. 16. ayrımın sonu. Sayfa 189.